Kentel.
Kentel.
Oysa adımız da
bir yemek. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte haftanın son günündeki birlikteliğimiz başladı. Didem Özsaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz bugün, yine her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan siz de katılabilirsiniz. Bilirsiniz hayatın seslerine sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla da katılabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde şimdi gelin ilk müziğimize kulak verelim.
Thank you.
9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Seslerindeki konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Uluslararası Çocuk Merkezi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Sayın Adem Arkadaş bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
İyi günler. Merhaba.
Evet, Avrupa Konseyi 2015 yılında 18 Kasım'ı çocukları cinsel sömürü ve cinsel istismardan korumak için yapılması gerekenlere dikkat çekmek amacıyla Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarına Son Verme Günü ilan etti. Ayrıca da 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden hareketle her yıl 20 Kasım dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmakta.
Evet.
Ancak ne kadar kutlanmakta geldiğimiz gün çerçevesinde. Şimdi çocuk istismarına her yaştan, her cinsten çocuk her yerde ne yazık ki maruz kalabiliyor. Özellikle de Meclis Genel Kurulu'nda cinsel istismara uğrayan mağdur tecavüzcüsüyle evlendirilsin önergesinden sonra bu tartışmalar bugün çok daha alevlendi. Çok büyük bir boyuta daha taşındı. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Buyurun, söz sizde.
Tabii.
Efendim.
Aslında yani nereden başlasak? Bilemiyorum ama
evet.
Şöyle bir şeyle başlayayım, biraz daha böyle yalın olsun, daha az hukuk dili kullanılarak olsun diye, daha rahat anlaşılsın diye. Binlerce yıllık bir adaletsizlik vardı çocuklara karşı. Çocuklar güçsüz, çocuklar anlamaz, çocuklar bilmez denerek tüm insan hakları sözleşmeleri de yetişkinlere göre hazırlanıyordu ve 20 Kasım 1989'da 10 yıllık bir çalışmayla, hatta daha da fazla uzun bir çalışmayla çocuk haklarına dair sözleşme hayata geçti. Çocukların haklarını, çocukların gelişimsel durumlarını dikkate alarak, çocukları özelinde hakları belirleyerek bir uluslararası yasa hayata geçmiş oldu. O yüzden kutluyoruz bunu.
Evet.
Yoksa çocukların durumunu kutlamıyoruz. Hı-hı. Çocukların durumunda kutlanabilecek ne yazık ki çok az şey var.
Evet.
Ama bu binlerce yıllık haksızlık için, haksızlıkla savaşabilmemiz için, mücadele edebilmemiz için elimizde artık bir yasa var. Türkiye Cumhuriyeti de bu yasayı onaylamış durumda. Ve
ne
benim,
der o yasa?
Bu yasa bir kere 41 tane maddeden bahseder. Çocuğun kendi hakkından bahseder. Çocuklar arasında ve çocuklara karşı ayrımcılık yapamazsınız der. Her çocuk, her insan 18 yaşının bitimine kadar çocuktur der. Çocukların yüksek yararını her aldığınız kararda yasa yapmaktan tutun, yasayı uygulamaya kadar, ev içinden tutun, okula kadar, hastanenin içine kadar her yerde çocuğun yüksek yararını gözetmek zorundasınızdır. Çocuğu ilgilendiren tüm kararlarda çocuğun fikrini, çocuğun özgürce kendini ifade etme hakkını kabul edersiniz ve çocuğun fikirlerini alarak kararları uygularsınız. Çocuğun fikirleri alarak kararları yönlendirirsiniz der. Ve çocuğun yaşaması, gelişimi, korunması, bunların hep her biri bir haktır aslında der. Sadece yaşamak, bitki de çünkü yaşıyor. Fakat biz insan olarak, farklı bireyler olarak, çocuk olarak gelişmesi gerekiyor. Özel bir gelişim döneminden bahsediyoruz çocuk dediğimizde. Ve bunun dışında da yine bu yasa diyor ki, Çocuk Hakları Sözleşmesi, devlet olarak, yani devletler kabul ediyor bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu kabul etti. Ben devlet olarak elimdeki tüm bütçeyi, elimdeki tüm kaynakları çocuklar için azami ölçüde kullanacağım dedi. Bunun içerisinde mülteci çocukları koruyan maddeler var. Eğitim hakkını tanımlayan, barışı tanımlayan maddeler var. Sağlık hakkını tanımlayan maddeler var. Çocuğun istismar edildiğinde çocuğu nasıl korunacağına dair maddeler var. Çocuğun annesi ve iyi, mutlu bir aile içerisinde ya da onu sevenlerle beraber büyüme hakkını içerir. Bunun dışında örneğin çocuğa karşı şiddetin her türünün yasaklanması gerektiğini ve çocuğa şiddetin kabul edilemez bir şey olduğunu söyler. Çocuğun şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı vardır der. Yine bunun gibi çocuğun cinsel istismardan korunma hakkı vardır. Siz çocuklar birer bireydir, insandır ve siz onları satamazsınız, alamazsınız. Birer mal mülk değildir der. Çocuğu birey olarak kabul eder yani.
Evet.
Ve çocuğun kendini ifade etme, din özgürlüğü vardır vesaire, pek çok şeyi söyler bu yasa.
Söyle.
Onun dışında biraz önce bahsettiğiniz Avrupa Konseyi'nin bu günü de aslında Lanzarote Sözleşmesi denen, yine çocuğun cinsel istismardan korunması için, cinsel sömürüden korunması için bir yasayı içerir. Yani bugünün oluşması, yani 18 Kasım gününün kabul edilmesi de bu yasadan gelir. Türkiye de yine bu yasayı kabul etmiştir ve pek çok söz vermiştir uygulayacağım diye. O aşamada
uygulayabilmiş midir?
İşte örneğin bu çocuk cinsel istismarıyla ilgili yasa tamamıyla uygulamadığını ve yasal olarak bile korumasında ne kadar eksik kaldığımızı gösteriyor. Şu anda yapılması gereken Türkiye'nin bu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ve ortak akıl, tüm dünyanın ortak aklıyla oluşturulmuş belgeler bunlar, yasalar. Bunları da Türkiye'nin hani kabul edip bizim de yasamızdır diyor çünkü Türkiye.
Evet.
Anayasanın 90. maddesi vesaire gereği de. Bu çerçevede bunu kabul edip evet, ceza ile alakalı bir kere bu bahsedilen konuda özellikle de çocuğa cinsel istismar olduğunda istismar edenle evlenmesi durumunda bunun kabul edilebilirliği ya da ceza verilmemesi istismarcıya, bu aslında geriye dönük bir madde olarak geçiyor. Yani,
nasıl yani?
Şöyle, maddenin kendi metni de aslında yanımda yazılan şey, 16-11-2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda diyor.
Evet.
Yani geriye dönük uygulanacak bir şey olarak görünüyor bu. Hı hı. Fakat geçici madde olarak da öneriliyor bu. Fakat şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar ışığında değiştiriliyor bu yasa. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararda bu değişiklik yapılırken normalde bu bir her zaman yasa değişiklikleri olmuyor. Bu bir fırsattır deyip bu Lanzarote'ye uygun çocukları koruyan bir yasaya dönüşmesi lazımken
şimdi, evet,
karşımıza bu şekilde
bu
çıkıyor.
Bu şekilde çıkıyor. Şimdi erkek çocuklarının uğradığı tecavüz durumları var. Aile içi çocukların uğradığı tecavüz durumlar var. Hayvanlara yapılan tecavüzler var. O zaman onlar da onunla mı evlenecekler? Böyle bir önerge olabilir mi?
Şimdi
yani
şöyle, tabii ki bu önerge çocuk cinsel istismarıyla ilgili. Tabii ki hayvanları içermiyor. Ama erkek çocukları içeriyor dediğiniz gibi.
Evet.
Çoğu cinsel istismar vakası aile içerisinde oluyor.
Hı hı.
Tüm dünyada bu böyle. Türkiye'de de böyle. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi böyle olduğu durumda çocuğun tanıdığı tarafından biri işliyor bu suçu. Ve siz diyorsunuz ki bu suçu işleyeni ben eğer rıza varsa ya da bu suçu işleyen eğer evlenirse ben onu affediyorum. Hayır, affedemezsiniz. Çünkü bu bir suçtur.
Evet.
Ve evlilik müessesesi de çocuklar için yaratılmış bir müessese değildir.
Hı hı.
Evlilik müessesesi yetişkinler içindir. Pek çok sorumluluk içerir.
Hı hı.
Tüm bunları düşündüğümüzde bir kere tamamıyla ortadan kalkması gereken, hiç düşünülmemesi gereken bir şey önerilmiş oldu.
Önerilmiş oldu. Bir de şimdi çocukların o üzerlerindeki uzun dönem etkilerini de düşünürsek, böyle bir şeyin varlığını kabul etmek söz konusu bile olamaz.
Tabii ki değil,
çünkü
tabii
çocukların
ki değil.
Psikolojik, sosyal, bilişsel
evet,
gelişimlerini tamamıyla her anlamda etkileyen bir şey.
Törpüleyen, tamamıyla
evet,
ortadan kaldıran, çocuğun benliğini aslında ortadan kaldıran bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklar özellikle de ergenlik çağındaki dönemde yaşanan gelişmelerden bahsediyoruz. Çocuklar kendi vücutlarını yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Cinselliklerini yeni yeni tanımaya başlıyorlar. Bu onların evliliğe hazır olduğu anlamına gelmiyor.
Evet, evet.
O yüzden de çocuğun gelişimi üzerinden düşünmek, çocuğun yüksek yararı üzerinden düşünmek gerekiyor tüm bu yaşananları. Ama çocuğun cinsel istismarı konusu olduğunda burada tek bir şey var. 18 yaşının altında tüm cinsel faaliyetler, çocuğa karşı işlenmiş cinsel faaliyetler çocuk cinsel istismarıdır. Bunların dereceleri olabilir fakat hepsi çocuk cinsel istismarıdır ve bunların affetmek bir kere hem kamuoyundaki vicdana bir yara açar,
evet,
hem de çocuklara bir yara açar. Çocukların vicdanını, çocukların insanlara, topluma, kendi yaşadıkları topluma güvenine yara açar.
Evet, sizin de söylediğiniz gibi toplum için psikolojik ve sosyal sonuçları gerçekten çok büyük.
Kesinlikle. Aslında tabii bu yasalar yapılırken biz de destek vermeye çalışıyoruz bu konudaki uzman kuruluşlar olarak.
Ne tür destekleriniz oluyor?
Örneğin yasanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgi veriyoruz. Bu yasanın uluslararası ve ulusal normlara nasıl uyması gerektiğiyle ilgili bilgi veriyoruz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gidip konuşma yapabiliyoruz. Aslında iki hafta önce böyle bir konuşma yaptık. Ve normalde örneğin şu anki çocuk cinsel istismarı yasasında olmayan bir şeyi de önerdik biz. İnternet ortamında cinsel istismar. Şu anda interneti Türkiye'deki çocukların %40'ı kullanıyor. İnternet çok açık bir yer ve cinsel istismara da mağdur kalıyorlar. Ve cinsel istismara mağdur kaldıklarında bu mahkemeye gittiğinde taciz olarak adlandırılıyor cinsel istismar, çocuk cinsel istismarı. Hı hı. Ve çok az bir ceza ile ya da cezasızlıkla sonuçlanabiliyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Böyle bir çocuk kendisine kötü davranılmış, hiç hazır olmadığı bir dönemde cinsel materyallere karşıya kalmış ya da bir yetişkinin onu zorlamasıyla kendisi cinsel bir faaliyete girmiş. Böyle bir durumda çocuğun nasıl örselendiğini, nasıl akıl sağlığının, ruh sağlığının nasıl yerle bir edildiğini, benliğinin, kendini ifade etme benliğinin nasıl yıkıldığını tahmin edemezsiniz bile.
Mutlaka. Şimdi zaten çocuklar bu tür durumlara maruz kaldıklarında açığa vurmaları o kadar
çok zor
ki. Çok zor. En son noktada, en son raddede tabii, belki bunu dile getirebiliyorlar ya da aileleri anlıyor. Burada ailelere de çok büyük
çok
görevler
büyük,
düşüyor.
Çok büyük
galiba.
Görev düşüyor ama yani şöyle, çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri ortamların olması lazım.
Evet.
Çocukların başına bir şey geldiğinde yakınına, ailene anlat ve kimse seni suçlamayacak bunun için.
Evet.
Hissini çocuklara yaşatmak zorundayız biz. Hı. Aksi takdirde bu tip suçlar zaten cezasız ve görünmez kalıyor.
Evet.
Oysa biliyoruz ki var. Yani hiç konuşacak ortam yok diyelim ki Türkiye'de. Bu ortamda bile her sene yaklaşık 16-17 bin tane çocuk cinsel istismarı davası açılıyor.
Yani.
Türkiye'de.
Evet.
Mahkemelerde.
Evet.
16-17 binden bahsediyorum ben. Burada bunlar davalar. Kaç tane çocuğu etkilediğine dair bilgimiz yok. Yani çocuk mağdurlara ait bilgimiz o kadar az ki.
Hı hı, hı. Evet, işin ahlaki boyutu bir yana yaptırımlarının çok çok ağır olması
kesinlikle,
gerekiyor.
Kesinlikle.
Değil mi?
Tabii burada şöyle bir şey de gerekiyor. Örneğin bu yeni tasarıyla da alakalı böyle bir tasarıya gerek yok. Geriye dönük böyle bir yasa teklifine de gerek yok. Devletin zaten pozitif bir yükümlülüğü var. Siz bir çocuğa cinsel istismar yaşadıysa çocuk, cinsel istismara uğradıysa ona destek vermek zorunda devlet zaten. O desteği ailesine ve çocuğa verirse çocuk kendini evlenmek zorunda hissetmez. Aile çocuğunu evlendirmek zorunda hissetmez. Evlilik bile olsa, sonuçta bir suç işlenmişse o kişinin hapse girmesi ya da ceza alması gerekir. Ama bir taraftan da asıl bundan etkilenen mağdurun desteklenmesi gerekir. Biliyoruz ki aslında 3000 tane aile benim sorunum var bu konuda. Ben küçük yaşta evlendim, kocam hapse girdi. Şimdi çocukların babasız büyüyor diyerek aslında bu yasa teklifi karşımıza çıktı.
Tamam. Şimdi de onlar da çıkacaklar.
Tabii böyle yani. Aileler olabilir, böyle çocuklar olabilir. Onların da çocuk, onların aile, onların insan olduğunu unutmayalım ve onlara destek verelim. Ama bu onlara vereceğimiz destek daha fazla suçun açığa çıkmasını sağlayacak bir yasa yazmamızı, yasa
dönüşmemeli.
Olmasını
evet.
Dönüşmemeli.
Evet, kesinlikle. Şimdi peki baktığımızda eğitim düzeyi nedir bu tür suçlara meyilli olan insanların eğitim düzeyi nedir? Ya da kaç yaşındaki çocuklar maruz kalıyorlar daha çok bu tür
şöyle,
istismarlara?
Bir kere Türkiye ile alakalı eğer konuşacak olursak,
evet.
Elimizde istatistikler, rakamlar, bilgi çok az. Bu alanda çok az araştırma yapılıyor ne yazık ki üniversitelerde. Onun dışında da resmi istatistikler çok sağlıklı tutulmuyor. Tutulan istatistikler de mağdur üzerinden tutulmuyor aslında. O yüzden de mağdurla ilgili bilgimiz gerçekten az oluyor.
Hı hı.
Ama elimizdeki az sayıdaki araştırma üzerinden konuşacak olursak her kesimden hem çok eğitimliden hem az eğitimliden cinsel istismar gelebiliyor çocuğa. Çünkü bu aslında bir ataerkil yapıyla da alakalı.
Hı hı.
Çocuğu ya da kız çocuğunu özellikle de ya da genç erkek çocuğu nasıl olursa olsun toplumsal cinsiyet açısından eğer şey görüyorsa daha zayıf ve kullanabilir durumda görüyorsa bir erkek eğitim durumu ne olursa olsun çünkü bu suç işlerinin arasında üniversite profesörleri de var.
Maalesef.
Sokakta hiç eğitimi olmayanlar da var.
Evet.
İşte o yüzden hani bu sadece eğitim üzerinden ya eğitim üzerinden bakılmaması gereken bir şey ya da eğitimi farklı görerek bakılması gereken bir şey. Toplumsal cinsiyet hı hı. eşitliği eğitiminin de çok küçük yaştan çocuklara verilerek ilerlemesi gereken ortadan kaldırılabilecek bir sorun bu.
Evet.
Diğer bir kısmına gelince diğer sorunuz bir kere kız ve erkek çocuklarda farklı şekilde gerçekleşebiliyor. Kadına karşı şiddet araştırmasında her 10 kız çocuğundan 15 yaşının altındaki her 10 kız çocuğundan bir tanesi 15 yaşına gelmeden daha doğrusu cinsel istismara uğruyor Türkiye'de. Ya da cinsel sömürüye uğruyor.
Hı
hı. Yani kendisine bir cinsel suç işleniyor aslında ve bunların çoğu bir kere şeye gelmiyor, adalete gelmiyor.
Evet.
Ama böyle bir araştırma sonucu var.
Evet.
Bunun dışında da erkek çocukları da 11 yaşından önce daha fazla olabiliyor mağdur olarak. Fakat hem kız çocuklarında hem erkek çocuklarında oluyor. Fakat kız çocuklarında cinsel istismar Türkiye'de en azından raporlanmış vakalar üzerinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Evet.
Her sene cinsel istismara uğradığı için yaklaşık 10 bin çocuk polis birimlerine, jandarmaya vesaireye getiriliyor.
Evet.
Güvenlik birimlerine getiriliyor.
Az önce verdiğiniz 16-17 bin rakam gerçekten çok büyük bir rakam ki bunun giderek de arttığını görüyoruz. Nasıl bir toplum oluyoruz,
artıyor,
nereye
evet.
gidiyoruz? Evet. Peki bu seksüel davranışların suç olması için ne olması gerekir ki? Yani
biraz daha açıklayabilir misiniz? Cinsel davranışların suç olması için diyorsunuz.
Evet, yani neden böyle bir önerge sunuluyor? Gelmek istiyorum.
Önergenin tek benim anladığım ve hani gerekçesinde yazılan şey şu. Cebir, tehdit, hile vesaire yoksa mağdur ile fail evlenirse o zaman failin suçunun ertelenmesiyle ilgili bir şey öneriyor.
Peki kendi rızası olduğunda suç olmuyormuş da bundaki yaş sınırı hani 15'ten 12'ye indirilmesi düşünülüyormuş.
Tam olarak öyle de değil bu aslında ama.
Nedir tam
şöyle,
olarak?
Şöyle 12 yaşın altında cinsel istismar olduğunda daha fazla ya da daha ağır ceza verilmesi söz konusu. 15 yaş aslında yaşın açık açık belirtilmesi gerekiyor tabii ki sözleşmeler de bunu söylüyor. Bir yaş belirleyin ceza esasında diyorlar. Daha önceki gibi aslında 15. Hala orada bir değişiklik yok.
Hı hı.
Anayasa Mahkemesi 15'i kaldırmadı aslında.
Evet.
Ama şu anda şöyle bir şey var. Bu yasa değişikliği maddesi o kadar karışık kafa karıştırıcı şekilde değişti ki insanlara da anlatılamadı. Bu da demek oluyor ki uygulamasında daha da fazla sorunlar çıkacak.
Şimdi 18
demek.
Yaşına gelene kadar birey zaten çocuk. Yani kendi rızası olsa da çocuk nihayetinde.
Çocuk, tabii ki, tabii
yani
ki.
Değil mi?
Bir o ama zaten normalde bizim söylediğimiz çocuk hakları alanında çalışan örgütlenmelerin söylediği, derneklerin, vakıfların söylediği şu. 18 yaş yazın lütfen oraya.
Hı hı.
18 yaşının altında yani 18 yaşını doldurmadan cinsel bir eylem gerçekleşmişse bu cinsel istismardır, çocuk cinsel istismarıdır. Ama burada bir kademelendirme yapabilirsiniz. Çocuğun rızası vesaire üzerinden konuşmazsınız ama.
Evet.
Çünkü çocuğun rızası çok farklı şekillerde oluşabiliyor. Yani aslında çocuğun rızası yoktur. hiçbir rızası yoktur. Fakat siz bunu getirirsiniz. Burada aslında Anayasa Mahkemesi'nin söylediği şuydu. Çocuklar arasında bir cinsel iletişim olduğunda, çocuklar arasında cinsel bir ilişki gerçekleştiğinde bunu ayrı düşünün diyor Anayasa Mahkemesi. Çünkü ergenlik çağındaki çocuklar arasında cinsel bir yakınlaşma olabilir. Bu ne zorlamayla olabilir ya da isteyerek olabilir. Tam olarak gerçek bir rızadan burada bahsetmeye gerek yok. Evet. Erkek çocuğu da bir çocuktur, kız çocuğu da bir çocuktur. Fakat siz ikisini de korumak zorundasınız. Ve bunu korumak için aslında Anayasa Mahkemesi güzel bir şey de yapıyor. Bu sadece yasanın işi değil. Siz kamu yönetimi olarak elinizde bayağı güç var. Bu konuda bilgilendirme yapın diyor aslında. Hı hı. Yani burada fakat tamamıyla yanlış anlaşılma durumu da var. Değiştirilirken, bu yasa maddesi değiştirilirken ne yazık ki yaş aralıklarının belirlenmesi ya da minimum yaş gibi konulara hemen gidildi. Oysa burada çok basit uygulamalarla çözülebilecek şeyler vardı. Bu madde, 103 numaralı madde, Türk Ceza Kanunu'ndaki madde, çocuk cinsel istismarıyla alakalı, oraya şöyle bir şey denebilirdi. Eğer bu iki çocuk arasındaysa farklı önlemler alınır. Ya da çocuk koruyucu önlemler alınır diye yazarsınız ve bu geçer. Bu kabul edilmiyor yalnız.
Evet.
Ne yazık ki şu anda yasa yapıcılar bunu kabul etmiyorlar. Bunu bir evlilik konusu olarak görüyorlar.
Evet. Umarız en yakın zamanda önerge geri çevrilir. Dolayısıyla
ya, evet. Keşke teklif dahi edilmeseydi.
Edilmeseydi. Bunları konuşuyor olmasaydık. Gerçekten çocuklarımızın evet o güzel haklarından konuşsaydık. Dünya Çocuk Hakları Günü evet. Kutlu olsun diyebilseydik.
Keşke
evet.
Keşke yani yasa olarak kutlu olsun demek durumundayız. Artık bir yasa var evet. Çocuklarla ilgili ve elimizde mücadele edecek yasal kaynağımız var.
Çocuklarımızı daha çok koruyup kollayan yasalarımız olması kesinlikle. Dileğiyle diyelim. Ve size çok teşekkür edelim bugün
ben
konuğumuz olduğunuz
ederim.
İçin, geldiğiniz için. Sağ olun, var
ben
olun.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Çocuk Merkezi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Sayın Adem Arkadaş stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Thank you.
Kalanlar. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, merhaba tüm dinleyicilerimize.
Evet, bugün 18 Kasım. 18 Kasım 1933'te İstanbul Üniversitesi açıldı. Darülfünun İstanbul Üniversitesi oldu. Şimdi üniversite dünyamızın o asırlık serüvenini sizden dinleyelim.
Evet.
Neydi, nasıldı Darülfünun, neler söyleyeceksiniz?
Aslında hani Tanzimat'tan itibaren Batı tipi okullar açılması için çabalar sarf edilmiştir. Ancak bu yüksek öğrenim kurumu olması hasebiyle bir farklılığı vardır ve bunun açılması maalesef biraz daha geç kalmıştır. Hı hı. 1946'da her ne kadar bir layihayla açılması öngörülmüşse de maalesef çok hızlı bir şekilde yapılamamıştır. Bu 1963'te ancak ilk adım atılabilmiştir ve Darülfünun açılabilmiştir. Ancak açılmasına rağmen de 3-4 kez kapatılarak, yani kapanıp açılmıştır. Hı hı. Bir yangından dolayı, bir takım olumsuzluklardan dolayı en hani sağlam bir şekilde öğretime başlaması 56 yıl sonra maalesef olabilmiştir. Baktığımız zaman hani daha çok Darülfünun adının verilmesi de zaten medreseden ayrı olarak bir anlamda bilimsel gelişmelerin maalesef gerilediği Osmanlı'nın son dönemlerinde ve ilim ve fene yeterince önem verilmediğini gördüğümüz için özellikle isminde fen kelimesinin bulunmasını ve Batı tipi bir eğitim tarzının verilmesine çalışılması hedeflendiği görülmekte.
Aynı zaten zamanda da devlet adamlarının yabancı profesörler de katıldı değil mi ilerleyen yıllarda?
Tabii. Aha. Sonrasında özellikle amaç bu yeni tip bilimlerin, hı hı, Batı'nın yakalanması adına öğretilmesi. İkincisi de devlet adamlığı anlamında devlete yetiştirilecek, eleman yetiştirilecek insanların yetiştirilmesi. Bu anlamda maalesef hani gene de bekleneni sağlayamamıştır. Ve İstanbul Darülfünunu adı altında Cumhuriyet'e teslim edilmiştir. Yani Cumhuriyet devraldığında, hı hı, son Darülfünun. Ve baktığımız zaman gene de en belki de üniversite reformuna neden olacak sebebin özellikle de milli mücadele yıllarından itibaren Darülfünun'un pek çok şeye sessiz kalması, hatta tam tersine tepki göstermemesinin yanında aleyhte bir takım çabalara girişmiş olmasıdır. Hı hı. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in açıkçası biraz burukluğudur bu hı hı. anlamda. Çünkü evet. Darülfünun gibi üniversite akademik diyeceğimiz bir ortamda tam tersi çalışmaların yapılmasını beklerken hem milli mücadele sürecine Mustafa Kemal'in yaptıklarını hem de daha sonrasında inkılaplara karşı kayıtsız kalması hatta tepki çekecek bir takım davranışlarda bulunuyor olması oradaki hocaların dikkat çekmiştir. Bu anlamda bir reforma ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur. Hı hı. Baktığımız zaman 1922'de bir greve gittiklerini görüyoruz öğrencilerin. Nedir? İşte çeşitli hocaların özellikle Edebiyat Fakültesindeki hocaların bu olumsuz tutumlarını protesto ettiklerini hı hı. görüyoruz. Dolayısıyla bu protestolar beş hocanın süresiz şekilde görevden alınmasıyla sonuçlanmıştır ve böylece dindirilebilmiştir. Çünkü baktığımız zaman gerçekten de bütün bu işgaller karşısında düşünün İstanbul ne halde onu görüyorsunuz. O yabancıların İstanbul'un sokaklarında dolaştığını görüyorsunuz. Sizin nasıl bir geleceğin beklediğini görüyorsunuz. Ve buna karşı hatta Falih Rıfkı Hakimiyet-i Milliye'de böyle bir şey söylemiştir. Yani tek satır yazmamıştır 10 seneden beri diye 1932'de. Yani bir sürü olay oldu ama Darülfünun tek satır bunlarla ilgili bir şey yazmamıştır diye. Hakikaten harfi inkılabı oluyor. Siz eğitimcisiniz. Düşünün harfi inkılabı gibi bir önemli devrim gerçekleşiyor. Böyle bir devrim oluyor ve siz bununla ilgili bir tepkiniz yok, bir yazınız, çiziniz yok. Yani dolayısıyla biraz böyle bu durumlara tepkisiz kalması dikkat çekmiştir. Bu anlamda baktığımızda hani bir takım reform çalışmaları yapılsın, neler yapılsın diye düşünceler oluşurken içinde hem inkılap taraftarları, Mustafa Kemal'i destekleyenler hem de karşı taraftarlar olduğu için biraz bilimsel gibi başlayan tartışmalar sonrasında karşılıklı suçlamalara dönüşmüştür. Ve çirkinleşmeye başlayınca Mustafa Kemal de o zaman şöyle demiştir. Yani dışarıdan tarafsız iyi bir uzman gelerek durumu gözlemleyerek bize nasıl bir reform yapılacağına ilişkin bir rapor sunsun. Hı hı. Bunun üzerine 1932'de İsviçre'den Cenevre Üniversitesi'nden pedagoji profesörü olan Profesör Albert Malch geliyor ve kendisi önce Ankara'ya gelerek bir görüşmeler yapıyor. Arkasından da tekrar İstanbul'a dönerek Darülfünun'un da gerek dersleri gözlemleyerek gerek öğrencilerle anketler düzenleyerek sürece ilişkin bir rapor hazırlıyor.
Evet. Ne diyor peki raporda?
Özellikle hani baktığımız zaman bu raporda hem hocaların hem öğrencilerin yabancı dil bilmediğinden, derslerin çok didaktik verilmesinden, çok fazla bilimsel usullerin uygulanmamasından, özellikle hoca seçimlerinin doğru şekilde yapılmamasından, o dönemde hocaların oraya seçilmesi arkadaşlarının vasıtasıyla oluyor.
Dolayısıyla peki yabancı hocalar bundan sonra mı girmeye başlıyorlar?
Evet. Daha sonrasında bu üniversite reformu hı-hı. gerçekleştikten sonra özellikle Nazi Almanya'sından kaçmak isteyen Yahudi profesörler gelerek burada gerçekten bir üniversite reformu diyebileceğimiz, bakın üniversiteler değil, üniversite reformu çünkü hı hı. tek bir üniversite devralındığı evet. için o dönemde hani dolayısıyla evet. üniversite reformu olarak hı hı. kalmıştır adı ve reform kelimesinin geçtiği ilk yeniliktir bu hı hı. anlamda, ilk inkılaptır, bu da önemli diye düşünüyorum ve gerçekten baktığımız zaman bunların şimdi bile hani tam aşılabilmiş problemler olmadığını görüyoruz. Hani bütün öğretim üyelerinin yabancı dilleri iyi bilmesi, mesela yeterince Türkçe kaynak yoktur diyor. Yabancı klasiklerden, hı hı. iyi bilim kitaplarından çeviri olan pek fazla kitap yoktur diyor. Halbuki hani daha öncesinde böyle çalışmalar yapılmıştı Encümeni Danış'la bir takım çeviri çalışmaları ama yetersiz olduğunu söylüyor. Mesela bilimsel anlamda bahsettiğimiz bilimlerde çalışma yapabilmek için yabancı yayınları takip etmek gerektiğini ancak onları da takip edecek şekilde yabancı dil bilmediğini öğrencilerin hatta evet. hocaların da yabancı dil bilmediğini söylüyor. Bu öğretim üyesinin alım şartlarının uygun olmadığını söylüyor. Bir anlamda hem özerkliğin, bilimsel özerkliğin önemli olduğunu vurgularken diğer taraftan işte bu öğretim üyesi alınma gibi konularda da veya sürecin tam özerk olup kendi içine kapanmaması için de devletin kontrolünün de dengelenmesi gerektiğini belirtiyor. Hı hı. Tabii Atatürk bunların üzerinde çok ciddiyetle duruyor verdiği rapor üzerinde. Çünkü tarafsız bir göz tarafından çok detaylı hazırlanmış bir rapor. Yani idarecileriyle, hocalarıyla, öğrencileriyle, eğitim programıyla 5 bölümden oluşan çok ciddi bir rapor hazırlıyor Malke. Ve baktığımız zaman Atatürk'ün de kendi okumalarından yola çıkarak 81 not aldığını görüyoruz bununla ilgili. Tek tek not almış bu raporla ilgili. Ve ayrıca da 8 önemli not diye de ekstra belirtmek istediği bir takım şeyleri de belirtmiştir. Ve burada gördüğümüz şudur. Evet, bir yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır Osmanlı'dan devralınan. Elden gelinen hani yapılmaya çalışılmıştır, evet. Bu anlamda batı tarzı okullar açılarak, ancak bunun hiçbir şekilde yeterli noktaya gelmediğini ve amaca hizmet etmediğini görmüştür önündeki noktadan. Ve özellikle Malke'nin bunun bir kültür sorunu olduğu, hatta bir gelecek sorunu olduğunu belirttiği cümleleri özellikle önemsemiştir Atatürk. Hakikaten bu bir kültür sorunudur. Evet. Hani sadece Darülfünun'un iyileştirilmesiyle, İstanbul Üniversitesi adının verilmesiyle bunun düzeltilemeyeceğini, ciddi bir kültür programlamasının yapılması gerektiğini, yoksa bunun anlamsız bir çaba olacağını
belirtmiştir. Sadece isim değişikliğiyle kalacağını.
Aynen. Evet. Dolayısıyla hani nedir burada yapılması gereken? Tabii bir öncelikle bir ideolojik bir değişim söz konusu. Bunun bir desteklenmesi ve araştırılması, bunu destekleyecek bilimsel yayınların yapılması gerekmektedir. Bu her ülkede böyledir. Yani bu anlamda baktığımızda devrimler, mesela endüstri devriminde bir teknik bilim desteğiyle gelmiştir. Yani boş sadece devrim yapayım değil. Evet. Öyle olsa zaten devam edemez. Burada da yani bir inkılap yapılıyor ama altına bunun dolduracak bilimsel gelişmelerle ve açılımlarla halkın da uyandırılması ve buna destek olabilecek bir bilim insanı grubunun yaratılması. Bunu gören zaten Atatürk daha öncesinde 1926'dan itibaren yurt dışına öğrenci göndermişti ve doktoralarını tamamlayarak gelenler zaten hemen bu ilk kurulan üniversitelerde yerlerini almaya başlamışlardır. Yani ilk kurulan kadroyu bir Darülfünun'dan kalanlar, iki yabancı profesörler, özellikle Almanya kökenli, Avusturya Macaristan kökenli profesörler, üç yurt dışından dönen doktorasını tamamlamış bizim kendi nesillerimiz. Ki burada şunu belirtmek gerekir. Mesela Almanlarla bu anlaşmalar yapılırken, Nazi Almanya'sından kaçan profesörler en fazla 10 seneliğine. Hı hı. Yani zaten hani en mümkün olan en uzun süre burada tutmak gibi bir şey amaçlanmıştır. Ancak bir kısmı zaten tutunamamıştır, geri dönmüştür ülkesine. Bir kısmı savaş bittikten sonra Amerika'dan teklifler gelmiştir daha iyi şartlarla, oraya gitmişlerdir. Bir kısmı burada kalıp emekliliğini burada almıştır, hatta yerleşmiştir buraya. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir zaman da şöyle düşünmemiştir Atatürk, yani tamamen gelsinler, Almanlar bizim üniversite sistemimizi kursunlar veya yabancılar ve onun üzerinden gidelim dememiştir. Her zaman demiştir ki bir süreliğine, bizim kadromuz yeterli değil, bir süreliğine onlar sistemi kursunlar ama esas bizi yükseltecek olan, bizim kendi sorunlarımıza çare bulacak olan gene bizleriz demiştir. Yani gene kendi, evet, öğrencilerine, evet, gelecek yurt dışından gelip de bizi aydınlatacak olan öğrencilere vermiştir o görevi. Dolayısıyla hiçbir zaman hani üniversite konusunda da bir yabancı profesörler rüzgarı esmiştir ve gerçekten de çok katkıları olmuştur. Enstitüler kurmuşlardır, laboratuvarlar kurmuşlardır, ders programlarını düzenlemişlerdir. Yenilikçi bir takım öğretim yöntemlerine ufuk açmışlardır onları uygulayarak. Çünkü bizde birazcık, biraz önce bahsettiğimiz gibi Atatürk'ün kendi notlarında da var. Bilimsel metotlar uygulanmıyor. Ansiklopedik malumat veriliyor üniversitede. Darülfünun böyle olmamalı. Sorgulayan, eleştiren, düşünen insanların olduğu yer olmalı. Bu tür bilimsel metotların, işte düşünmeye, Sokrat yöntemi gibi düşünmeye yönelten bir takım metotların uygulandığını görünce, o metotlar uygulanmaya başlanmıştır diğer eğitim kurumlarında da. Bu anlamda bir örneklik teşkil etmişlerdir. Tabii yabancı dil öğretimi açısından önemlidir. Bir taraftan Türkçeyi öğrenmeleri şart konuşulmuştur. İlk 3 sene Türkçe, evet, eğitimi görecekler ve dersleri mümkün olduğu kadar Türkçe vermeye çalışacaklar. Diğer taraftan onlar da yabancı dil dersleri vererek de ülkedeki yabancı dil eğitimine katkıda da bulunmuşlardır. Hı hı. Baktığımız zaman hani gelişmeye çok gerçekten önem verdiklerini bu anlamda görüyoruz. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi evet ama Şevket Aziz Kansu'nun da belirttiği gibi Anadolu'da bir üniversitenin kurulması, tabii ki İstanbul'un gelişmesi ve İstanbul'un öncülük etmesi önemli ama özellikle Ankara'da ve daha sonrasında Van çevresinde de böyle bir üniversitenin kurulması, hani Anadolu açısından baktığımızda önemli bulunmuştur. Bu anlamda baktığımızda bunu takip eden çalışma Yüksek Ziraat Enstitüsü olmuştur Ankara'da. Ve en önemlilerden bir tanesi de 1936 yılında tabii ki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluşu. Özellikle ismini Atatürk kendisi vermiştir. Neden? Çünkü dil ve tarihe çok önem veriyor. Bu üniversitelerin kuruluş felsefelerine bakarsak daha çok milliyetçilik ve çağdaşlaşma üzerinden, yani milli düşünen, milli olarak olaya bakmayan hiç kimsenin üniversite kadrolarında bulunmasını istememiştir. Evet. Mesela Darülfünun'dan biraz önce bahsettik. Üniversiteye geçerken, İstanbul Üniversitesi'ne geçerken eleme yapılmıştır. Hani burada eleme derken tabii bir takım siyasi, ideolojik düşüncelerinde maalesef işin içine karıştığını, bilimsel yeterliklerin dışında bir takım başka şeylerin de maalesef işe karıştığını, hala da öyle olduğu için görüyoruz maalesef. Ama bir elemenin yapıldığını görüyoruz. Yani işte 92 ile 157 arasında değişen bir sayıdan bahsedilmekle birlikte, tam bütün kaynaklar aynı sayıyı vermiyor çünkü farklı kaynaklarda farklı sayılar var, ama bir elemenin yapıldığını, hepsinin geçmediğini, burada da özellikle çağdaşlaşmaya, yeniliğe açık olanların, bir ikincisi de milli düşünceye sahip, bu inkılapları destekleyen, hakikaten Türkiye'nin gelişmesini, bilimsel anlamda gelişmesini destekleyen insanların devam etmesine önem verildiğini görüyoruz. Yeni gelen nesil, zaten yurt dışından gelen nesil Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir nesil. Onların zaten katkıları gerçekten büyük olmuştur. Burada da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de özellikle amaç nedir? Tarih ve dile coğrafyasıyla beraber destek vermek. Yani özellikle bu Türk tarih tezi gibi bizim kendi tarihimize sahip çıkarak Batı'nın etkisinden kurtulmamız ve tam bağımsızlığımızı sağlayacak gelişmeleri öncüsü olabilmek Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Dolayısıyla bu İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşunda da baktığımız zaman üniversite reformu adının altına alınması, hani daha öncesinde Darülfünun'a 1924'te bir tüzel kişilik verilmiş, 22'de özellik verilmişti ama tekrar bu Malke'nin raporu sonrasında ne yapılıyor? Bir yasa tasarısı hazırlanıyor. İşte ana maddeleri belirleniyor bu rapora dayanarak ve daha sonrasında 31 Mayıs 1933'te bu tasarı kabul ediliyor TBMM'de ve böylece İstanbul Üniversitesi 31 Temmuz itibariyle Darülfünun kapatılarak açılmış oluyor. Evet. Ve Maarif Bakanlığı da bundan hani yetkili oluyor. 18 Kasım 1933'te de bugün de eğitime başlıyor İstanbul Üniversitesi ve böylece üniversite reformunun bir başlangıcını görmüş oluyoruz ve arkasından da yeni
üniversiteler geliyor. Biz tüm üniversitelere hayatlarında başarılar dileyelim.
Evet, bilimsel gelişmelerin daha da önünün açılmasını ve gerçekten çağdaşlaşmaktan hiç vazgeçmemeyi, bilim nerede olsa almayı.
Kesinlikle Atatürk'ün en önem verdiği kavramlardan biri çağdaşlaşmak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün Karabağ. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Ama hani iki hafta önce Nutuk'u konuşurken dinleyicilerimize sormuştuk. Nutuk ilk hangi dile çevrildi? Bizi arayan dinleyicilerimiz arasında kura çekeceğimizi söylemiştik. Geçen hafta da bunu uzatmıştık bu haftaya.
Evet, Atatürk Haftası diye.
Evet, ilgi gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Pek çok dinleyicimiz ulaştılar bize. Biz hemen şöyle kuramızı çekelim. Siz buyurun çekin. Bakalım hangi dinleyicimiz bizden ne kazanacak? Nutuk kazanacak da.
Hangi dinleyicimiz kazanacak?
Hangi dinleyicimiz kazanacak? Evet. Evet. Buyurun okuyun siz.
Tuğba Ortaç.
Tuğba Ortaç. Evet.
Ankara.
Hem de Evet, Ankara'dan Tuğba Ortaç.
Dışından da belki katılanlar oldu ama.
Evet, demek benim ki benim. Ankara'dan Tuğba Ortaç adlı dinleyicimize teşekkür ediyoruz. İlk hangi dile çevrilmişti dedik. İtalyanca. Cevabınızı hemen alalım. Evet. İtalyanca dedik. Tuğba Ortaç'ı da kutluyoruz. Katılan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Tuğba Ortaç'a Nutuk en kısa zamanda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programından sevgili Gülün Karabağ tarafından armağan edildi. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben teşekkür
Haftaya
ederim.
Yine birlikte olacağız.
Sağ olun.
Bugün için dinleyicilerimize veda edelim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la bu haftayı da kapatıyoruz. Haftaya yine kendisiyle birlikte olacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu hafta boyunca, bugün boyunca bizlerle birlikte olduğunuz için sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aydoğan vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi 15 haberleri sonrasında başkentten yine görüşmek üzere. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova
25. Ben buraya, size dayanıklı cam. Buradan da çok büyük.